Ayrım 7.
Yiğit Yazarlar Çağı. Biz ne söylüyoruz? Eşitlik olsun, insan insanı kul etmesin, insan hür olsun diyoruz. Çağımızda yaşayan bir yazar için bundan daha doğal bir istek olur mu? Bundan daha iyi niyetli, bundan daha güzel. Dünyadaki tekmil arık yazarlar bunu istiyorlar. Kimse de onlara ne yapıyorsunuz, gözünüzün üstünde kaşınız var demiyor. Bu söylediklerimi artık yazarlar 100-150 yıldan bu yana istiyorlar. Yazarlar halkların söyleyen dilleridir. Ve yazarlar çoğu zaman üstlerine aldıkları bu sorumluluğun altından büyük çabalarla kalkmışlar, kalkıyorlar. Bizim yurdumuzun gerçeği başka milletlere bakarak belalı gerçek. Bizim yazarlarımız da bu sorumluluğun altından karınca kaderince kalkmaya çalışıyorlar. İnsanlarımız toprak kölesi. Birçok insanlarımız mağaradan beter evlerde yaşıyorlar. Gidin Doğu Anadolu'ya, binlerce köy göreceksiniz evleri yer altında. Bunlar yer üstüne çıksın istiyoruz. İstediğimiz o kadar küçük bir istek ki bunları yer üstüne çıkarmak zor mu? Bizim insanlarımız arasında taş kovuklarda yaşayanlar da var. Bizler yazar olarak bundan utanıyoruz. İnsanlarımız bu hallerinden nasıl kurtarılabilirler? Birçoklarımız bunun bilimsel yollarını da söylüyorlar. Okullarımız yok. %80'imiz okur yazar değil. Diyoruz ki deneyi yapıldı. Köy enstitülerini açmadan halkımızı okutamayız. Ormanlarımız yok oluyor. Bilim adamlarından tanıklar da gösteriyoruz. Bunun çaresini de gösteriyoruz. Kimse tartışmak gereğini bile duymuyor. Sanki taşa, rüzgara söylüyoruz. Ağalar iş yapan bir kaymakamı faydaları uğruna sürdürüyorlar. Biz bütün çıplaklığıyla ortaya döküyoruz bunu. Kıyametler kopuyor, tıs yok. Geriliklerle, hükümetlerin yanlış işlemleriyle kıyasıya dövüşüyoruz. Çoğumuz hapislere giriyor. Bizim şu güzelim yurdumuzu bir yasaklar yurdu haline getirmişler. Öyle gülünç, korkunç yasaklarla karşı karşıya kalıyoruz ki incir çekirdeğini doldurmaz. Amanın etmeyin, eylemeyin. Bu yurt bu yasaklardan dolayı bu halde kaldı. Bir bir ispatlıyoruz. Söylediklerimize gülen bile bulunmuyor. Boşluklara söylüyoruz acımızı. Bütün dünya bizim geride kalmış bir toplum olduğumuzu bangır bangır bağırıyor. Ellerinde açık açık doğru istatistikler var. Ne yer ne içeriz, nerede yatar kalkarız, herkes hepsini biliyor. Biz de bunu inkar etmiyoruz ki. İşimize gelince her fırsatta biz geri kalmış bir toplumuz diye bağırıyoruz. Resmi kişiler, bilim adamlarımız hepimiz söylüyoruz. Hepsi güzel, iyi. Ama bunu roman olarak yazdın mı, kıyamet, piyes yaptın mı, kıyametin kıyameti. Hele sinema, yaklaşamazsın. Bir sansür ki soluk aldırmıyor. Heyula gibi karşında. İşte bizim yazarlar bütün bunlara karşı koyuyorlar. Karşı koyunca ne oluyor? Gericilerle ve hükümetle çatışıyorlar. Bu yüzden başlarına olmadık haller geliyor. Bu arada hak ne yapıyor? Haklı olarak böylesi yazarları kahramanlaştırıyor. Yazarlık ölçüsü bir yana itilip ortada bir yiğitlik ölçüsü kalıyor. Vay babam vay! Adam bir roman yazmış ki her sayfasında yoksulluk. Yazar değil kahraman, safi yürek bir adam. Vay babam vay! Adam bir piyes yazmış ki bu adam bu piyes yüzünden hapse girmezse ben de elimi ta kökünden keserim. Bir yazar ki ne yazar? Ağları bir tefe koymuş ki olmaya gitsin. Hiç mi hiç korkmuyor. Kelleyi tüm koltuğa almış. Bir röportaj yapmış ki, röportaj derim sana, olursa bu kadar olur. Sıtmadan ölenleri, çeltikçilerin dalaverelerini bir söylüyor ki, bu yazarın gözüne bir görünür var. Bir film ki, eğer sansür de bu filmi tasdik ederse, ne yapmışlar filmde yalın ayak köylü göstermişler. Bravo adamlara. Büyük yiğitlik, yalın ayak köylü ha? Gerçekten de yazarlarımız yukarıdaki gibi övgülerle karşılaşıyorlar. Yukarıdaki söylediklerinden dolayı kötülenmeseler, başlarına türlü türlü işler getirilmese, istediklerini, memleket gerçeklerini diledikleri gibi yazabilseler. Bunları yazmak olağan bir uğraş olsa, kimse yazarlarımıza kahraman gözüyle bakmaz. Yazarlar ödevlerini yapıyor derler, geçer gider. Dünyada öbür yazarların ödev olarak yaptıkları işleri bizim yazarlar kötülenmek, hapislik, açlık pahasına yapıyorlar. Bundan dolayı da yalnız halkça yiğitlikleri yönünden tutuluyorlar, seviliyorlar. Varsın övülsünler, kahraman sayılsınlar. Buna bir diyeceğim yok. üstelik azdır bile derim. Halk hiçbir şey veremediği yazarına hiç olmazsa gönlünü veriyor derim. Oysa bunun dışında iyi, güçlü, gerçekten bir havası olan, bize güzel dünyalar veren yazarlarımız var. Bunlar büyük bir çabayla insanlarımızın, memleketimizin gerçeklerine eğilmişler. Yoksulluğu, eşitliği söylemek, söyleyebilmek artık yiğitlik olmaktan çıkmalı. Bunlar yazarların birinci ödevi olmalı. Bir yazarın eşitliği savunması, ezenlere, sömürenlere karşı koyması çağımızda çok olağandır. Bunu ödev olarak kabul etmeyeni, kimse insanlık ödevini, yurttaşlık ödevini yapmış bir yazar saymıyor. Bizde de böyle olmalı, değil mi? Nerede? Bunlar olağan sayıldığı gün, yazarlarımız yurt gerçeklerinden söz açtıkları zaman, ne kadar acı konuşurlarsa konuşsunlar, başlarına bela gelmediği, yani yiğit yazarlar çağının geçtiği gün, özlediğimiz demokrasiye yaklaşmış oluruz. Diyeceksiniz ki, yiğit yazarlar çağı hiçbir zaman, hiçbir memlekette geçmeyecek. Benim demem odur ki, çağımızda olağan sayılan, bir yazara ekmek gibi, su gibi gerek olan, eşitlikten, yurdunun gerçeklerinden söz açması, yiğitlik isteyen bir iş olmasın. Başka memleketlerde değil. Bunun için gayret etmeli, bunun için çalışmalı. Çamurcular çamur atar boyuna. Selahattin Eyüboğlu, geçen gün yazdığı bir yazıda, Arthur Miller'le birlikte soruyordu. Hep çamur atanlar mı haklı? Böyle bir soru hiçbir memlekette sorulmamalıydı. Çamurculuk, düşüklük demektir. Çamurcunun haklı olduğu bir memleketi düşünememeliyiz bile. Ne yazık ki o hale geliyoruz ki, bağırıyoruz ki, hep çamur atanlar mı haklı? Çamur atanlar haklı olur mu? Bunu insanlar düşünmeli mi? Böyle de bağırmalı mı? Düşünceyi düşünceyle yenemeyenler, kötü kişiler, zayıf kişilerdir hep çamur atanlar. Güçleri olan, düşüncelerinin güçleri olan kişiler hiç çamur atma gerekliliğini duyarlar mı? Alana göğüslerini gere gere çıkarlar, işte benim düşüncem şu, ben şöyle şöyle bir adamım derler. Düşüncelerinin, kişiliklerinin sağlamlığına sığınırlar. Onun gibi düşünmeyenler, onun gibi olmayanlar ya onun düşüncelerini kendi düşünceleriyle çürütürler ya da karşısından çekilirler, çekilmek zorunda kalırlar. Düşünce pazarı er meydanıdır. Çamur en ilkel, ilkelin ilkeli bir iştir. Yazık ki, çok çok yazık ki, insanlar bu çamur işini çokça kullanıyorlar. Bu yüzden insanlık onurundan kaybediyor. İnsanlığın bir yönü çöküyor. Bizim memleketimiz bir çamurcular memleketi. Yalnız çamur atanlar mı haklı? Sözünden de daha beter, beterin beterinin karşısındayız. Şimdi biz var gücümüzle bağırabiliriz. Yalnız çamurcular mı gözde? Yalnız çamurcuların mı sözü geçer bu memlekette? Yalnız onların mı dediği olur? Çamur atmak gelişmemiş, zavallı, namussuz adamın işidir. Elinden çamur atmaktan başka bir şey gelmez adamın işidir. Dünya geniş, yani düşünebilen, enine boyuna dünyayı, insanları düşünebilen bir kişi, çamur atacak kadar onurundan olamaz. Çamuru insanları vurmak için atıyorlar. Başka türlü güçleri yetmiyor. Karşıdaki insanları yenecek ellerinde hiçbir çareleri kalmıyor. Öfkeye kapılıyorlar, kim bağlıyorlar, atıyorlar çamuru. İlkel bir toplumda da en çok tutan şey çamurdur. Çünkü ilkel insan bir işin enini boyununu düşünemiyor. Düşünemeyince de atılan çamuru hemencecik kabul ediyor. Bu yüzden toplumda ödevleri yalnız çamurculuk olan kişiler çoğalıyor. Gelişmiş bir toplumda çamurculuk o kadar sökmez. Bizim toplumumuzda yalnız insanlara çamur atmakla ün yapmış, geçimini yalnız ve yalnız çamurdan çıkaran kişiler vardır. Bunlar gittikçe de çoğalıyorlar. Bizde son yıllarda çamur o kadar revaçta ki, bazıları neredeyse sokaklara dökülüp bağıracaklar. Çamur alır, çamur satarız. Sayın okurlarım, çamurdan çok çektim. Bütün gençliğim çamur içinde geçti. Küçük bir kasabada yaşıyordum. Oradaki bazı kişilerin işi gücü çamurdur. Bir kişiyi yıkmak mı istiyorsun? Gelsin çamur. Toros'taki eşkıyaların ellerindeki silahtan daha güçlüdür çamur silahları. Kasalarındaki paralarından, ovadaki çiftliklerinden daha güçlüdür çamur silahları. Burada daha önce de yazdım. Şimdi sırası gelince de gene yazayım. Gençliğimde eşitsizliği görüyordum. Köylünün ezilmesini, sömürülmesini görüyordum. Sıtmadan kırıldıklarını görüyordum. Bütün bu işleri birkaç adam faydası için yapıyordu. Ben de bunlara gücümce karşı koymaya çalışıyordum. Önce bana bir şey yapamıyorlardı. Sonra ellerine bir çamur geçirdiler ki, vay anam vay. Bir çamur ki, çamur derim sana. Her hafta bir kere evimde yabancı devletlerle konuştuğum telsizimi arıyorlardı. Etmeyin, eylemeyin. Ben ömrümde bir kere olsun bile telsiz yüzü görmedim. Gerçekten de görmemiştim. İlk olarak telsizi 1952 yılında Ağrı Dağı'na çıktığımızda askerlerde gördüm. Bir kere çamur çamurdu. Nasıl inandırırsın? Bir kere öyle tutan bir çamur bulmuşlardı ki sömürücüler bu çamurlarından vazgeçebilirler miydi? Bende telsiz olmadığını, olamayacağını, benim casus olamayacağımı bu çamur atanlar bilmiyorlar mıydı? Ben bu çamur atanları tutuyor soruyordum. Yahu ne yapıyorsun? Ben daha telsiz görmedim. Sonra siz benim telsizim olduğuna inanıyor musunuz? Gülüyorlardı. Yüzüme karşı da söylüyorlardı. Senin telsizin olmadığını, senin hiçbir zaman telsizle konuşmadığını biliyoruz. Bizi ahmak mı belliyorsun? Ama gene de senin telsizin var. Gene de düşmanla konuşuyorsun. Kalk kalkabilirsen altından. Bütün köylü de buna inanıyor. Zavallı fıkara, küçücük dünyalı köylüler de benim telsizle konuştuğuma, vatanı sattığıma inanıyorlardı. Bir zaman düşman bakışlar altında, hakaretler altında o hale geldim ki boğuluyordum. Kasabadaki arzuhalci dükkanını kapattım, kendimi kasabadan dışarı zor attım. İyi de yapmışım. Bazen çamur işe de yarıyor. O çamurcular olmasalardı, ben de sittin sene kasabamda kalırdım. Şehirlere geldim, yazar oldum. Ama arkamdaki çamur daha bitmedi. Küçücük kasabadan daha sırtıma çamur yağıyor. Hem de öylesine bir yağıyor ki. Geçenlerde Milliyet Gazetesi'nin röportaj yazarı arkadaşım Halit Çap'ın kaymakam olayı üstüne röportaj yapmak için Kadirli'ye gitmişti. Otobüste bir ağaya rast gelmiş. Söz dönüp dolaşıp bana gelmiş. Ağa demiş ki, o mu? Onu biz biliriz. Hem de kanını ciğerini biliriz. Onu siz bilseniz, vay babam vay. Geçen de kasabaya geldi. Elinde bir alıcı verici radyo vardı. Otobüstekileri de tanık göstermiş. İşte bunlar hep biliyorlar. Kasabaya geldiğinde elinde makinası vardı. Otobüstekiler hepimiz gördük demişler. Ağa tanıkları da buldu ya, anlamıyorum diye bağırıyormuş. Böyle bir adamı nasıl yaşatırlar? Böyle bir adam nasıl yazar olur da gazetelerde yazar? Hem buraya elinde alıcı verici radyo merkeziyle geliyor, memleketin neyi var nesi yoksa düşmana bildiriyor, hem de yazar oluyor. Hem de dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Gençliğimde folklor çalışmaları yapardım. Folklor üstüne kitaplarım, çalışmalarım vardır. Bu hastalığım gene depreşti. Kırdım, sardım, taksitle küçücük bir ses makinesini aldım. Kasabaya giderken de türküler, masallar toplamak için götürdüm. Kasabada bulunduğum sürece de türküler derledim. Şimdi o ağa elimdekinin ses makinesi olduğunu bilmiyor muydu? Bilmez olur mu? Makineyi fırsat bildi ya, köylüler ses makinesinin ne olduğunu bilmiyorlar ya, gelsin çamur, hem de tutar. Köylüler ses makinesi bilecek kadar görgülü olsalardı, onun bu çamuru söker miydi? Bu küçücük bir örnek. Ya şehirdekiler, onlar da sırtlarını halkın görgüsüzlüğüne, bilgisizliğine dayayıp, ver yansın ediyorlar çamuru. Köy enstitülerini halk kör sağır kalsın diye kapattılar. Attıkları çamur tutsun diye kapattılar. Üstelik de köy enstitülerini çoğunluk çamur gücüyle kapattılar. Köy enstitüleri için öylesine çamur imal ettiler ki azıcık aklı olan, azıcık düşünebilen o çamurlara kapılamaz. Ama Türkiye'de öylesine bir çamur ortamının gelişmesi için öyle bir çaba gösteriyorlar ki çamur şıpbadak tutuyor. Bir zavallı söz vardır. Güneş balçıkla sıvanmaz derler. O çamurla sıvanmayan güneş başka memlekette. Bizde güneşi çamurla öylesine sıvıyorlar ki çalışıp çabalıyoruz, didiniyoruz da azıcık olsun güneşin ucunu çamurdan göremiyoruz. Gericilerin bir dergisi çıkar. 10 yıldır bu derginin işi gücü çamur atmak. Ben bir gün olsun o dergide çamursuz bir tek satır görmedim. Bu derginin düşünce sermayesi çamur, çamur, çamur. Bu çamurları yutacak insanlar olmasa bu dergi yaşayabilir mi? Bu derginin okuyucularını tanıyorum. Öyle cahil, öyle zavallı insanlar ki. İş bu cahillerde kalmıyor. Bir zaman geliyor, öylesine bir çamur kaplıyor ki ortalığı, çamurdan göz gözü görmüyor. Her yan çamur. İster istemez akıllı, iyi insanlar da bu çamur seline kapılıyorlar. Bir yazar bilirim. Hepiniz bilirsiniz ya. Bu yazarın ömrü çamur atmakla geçmiştir. Üstelik de bu yazarın bu toplumda itibarı olmuştur. İyi, namuslu insanlar bile onun elini sıkmışlardır. Ben gazeteciler cemiyetinde gördüm. Bu adamın elini sıktılar. Sonra herkes de bu adama selam veriyordu. Kaymakam Mehmet Can var ya, ona atılan çamurları kasabada gördüm. Bir yazsam akıl hayal almaz. O çamurları İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu da gördü. Ahmet Topaloğlu çamurun çeşit çeşidini bilir. Bildiği halde Mehmet Can'ın gitmesine sebep oldu. Onun için Topaloğlu'na gücenginim. Memur çamura batırılır, kaymakam, vali, öğretmen çamura batırılır, yazar çamura batırılır, güzel düşünceler, güzel sistemler çamura batırılır. Bir toplum ki çamur içinde kalmış. Güzel olan nesi varsa çamura batırılır. Çamurun altında kalmıştır bütün güzel şeylerimiz. Bir çamur deryası ki gırtlağa kadar içine batırmışlar hepimizi. Bu çamurcular bu kadar güçlü mü? Dedim ya, çamurcular o kadar güçlü değil. Çamurun yağdığı ortam güçlü. Toplumumuzu çamur yutmaktan kurtaracağız. Çaresi, köyler için köy enstitüleri. Geçimleri çamur olanlar, çamur yiyip çamur içenler izin verirlerse eğer. Şehirler için yepyeni, yaşamla birlikte giden, okumuşları cahil, kör bırakmayan bir eğitim sistemi. Çamurcular izin verirlerse. Bir de bu çamurcular çoğunluk sömürcüler, çıkarcılar ve onların uşaklarıdır. İlkin bunları ortadan kaldırsak da sonra öteki işlere güzel güzel başlasak nasıl olur? Hep çamurcular mı baş tacı? Ne istiyorlar? Bizim yayın alanımızda bir takım insanlar var. Yazıp çiziyorlar, sövüp sayıyorlar. Her ileri atılışa, her yeni düşünceye, her yeni kıpırdanışa ver yansın ediyorlar. Toprak reformu diyorsun, aman aman. Köy enstitüsü diyorsun, aman ha aman. Bir de ağızları bir kara bir kötü ki, her işe bir vatan hainliği konduruyorlar. Ağızlarında pelesenk, Türk milleti ahlaklı bir millettir. Varsa da ahlak, yoksa da ahlak. Bu milleti bu hale getiren ahlaksızlık. Nedir ahlaksızlık? Birincisi yalan söylemek, öyle mi? Bu adamlar baştan başa yalan söylüyorlar. İnsanlara inanılmaz çamurlar atıyorlar. Ahlaksızlık hiç sebebi olmadan kötülemek mi? Bu adamlar sabahlardan akşamlara kadar insan kötülüyorlar. Ahlak mı? Bir insan bu kadar pis bir şekilde küfrederse o insan ahlaklı mı? Turancıyız diyorlar. Ah vah! Dışarıdaki kardeşlerimiz elde kımız bardağı, altta at, ok, yay. Altaylara sefer. Aman etmeyin, eylemeyin, Anadolu perişan. Bu seferi Anadolu'nun kurtuluşu için yapsak, bütün gücümüzü Anadolu'nun kurtuluşu için harcasak. Kendi memleketindeki insanların bu halde kalmasına rıza gösterenler, uzaktaki insanları sevemezler. Bunun mümkünü yok diyoruz. Vay düşman vay, vay bozguncu vay, vay vatan haini vay. Gözlerini Altaylardan ayırmayan mı, bir hayale doğru koşan mı, yoksa Anadolu insanının derdini kendine dert edinen mi vatan haini? Varın siz bunun karşılığını verin okuyucularım. Bunlara ya Anadolu dediğinizde, biz Anadolu'yu severiz diyorlar. Bakın Anadolu, işte şöyle böyle perişan bir halde, doğru diyorlar. Dediğinizden de bin beter. Ağalık var mı? El cevap, var. Köylümüz okumamış mı? El cevap, okumamış. Bir lokma ekmeğe muhtaç mı? El cevap, sömürülüyor. Her şeyde, bütün gerçeklerde bizimle onlar da birlik. Bütün bu işlerde birlik miyiz? Memleketimizin gerçeği bu mu? El cevap, bu. Şimdi çare arayalım. Halkımız ağların esiri. Bunun çaresi ne? Toprak reformu değil mi? Önce toprağımızı kurtaracağız. İlk ayaklanma bunlardan, bu vatanperverlerden, bu Türkçülerden, bu ırkçılardan, bu milliyetçilerden geliyor. İlk bunlar karşı koyuyorlar. Toprak reformunu düşünmek bir vatan hainliğidir. Hele tatbik etmek... Peki, halkımızı ağların esaretinden ne türlü kurtaralım? Madem ki milliyetçi, madem ki Türkçüsünüz, böyle mi kalsın memleketin durumu? İşte buna karşılık yok. Ne demek karşılık yok? Ağların büyük savunucusu üstelik de bunlar. Halkımızı okutalım, birlik miyiz? Ses yok ama. Nasıl okutalım? İmam okullarında öyle mi? Mırın kırın. 20. yüzyılda imam okulları söker mi? Bakın ne güzel bir usul bulunmuş. Üstelik de denenmiş, iyi sonuçlar alınmış. Köy enstitüleri. Kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. Vatan elden gidiyor avazeleriyle memleket gökleri çınlatılıyor. Olmasın, vazgeçtik köy enstitülerinden. İmam okullarından başka bu milleti okutacak bir çare siz teklif edin. Buna da bir karşılık veremiyorlar. Ekonomimiz bozuk bir çare, aval aval yüzünüze bakıp sadece sövüyorlar. Geriyiz buna bir çare, bizim çaremiz şu şu diyoruz. Sadece sövüyorlar. Bütün bunları geçelim. Bunlara bu kafayla onlar hiçbir karşılık veremezler. Siz milliyetçisiniz öyle mi? Türkçüsünüz öyle mi? Bu milletin kendine has bir kültürü var. Burada da birlik miyiz? Buna da yok diyemezler ya. O zaman tüm iplikleri pazara çıkar. Nedir bu milletin kültürü? Nerede? Osmanlı kültürüne bu milletin kültürüdür diyemeyiz. O başlı başına ayrı bir kültürdür. Bizim kültürümüz halkımızın kültürü. Bizim kültürümüz Dadaloğlu, Köroğlu, Yunus, Pir Sultan Abdal yani halk kültürümüz temsil eder. Buna önem verelim. Gerçeğimizi, sanatımızı bu kültür üstüne kuralım. Bu kültür halkta, bu kültür de yitip gidiyor. Haydi hep birlikte gayret edelim de milli kültürümüzü kurtaralım. Senin milliyetçiler parmaklarını bile kıpırdatamıyorlar. Üstelik de ellerindeki korkunç karalarını bu kültürün büyük araştırmacılarına vurup onları yerlerinden, yurtlarından ediyorlar. Bu memlekette milli kültürümüzün Pertev Naili Boratav'dan daha büyük bir araştırıcısı, gönüllüsü var mıydı? Neden üstüne titremediniz bu büyük adamın? Madem ki milliyetçisiniz, bu memleket neden Pertev Naili Boratav çalışma alanından uzaklaşmak zorunda bırakıldığında yerine başka bir adam koyamadı? Var mı bu memlekette bir Pertev Boratav gücünde, gönlünde, sevgisinde, çalışkanlığında, bilimsel büyüklüğünde başka bir adam? Bir Pertev Boratav bu memleketin has kültürünü araştırmaya yetmezdi. Halk kültürümüzü araştırmak için daha çok Pertev Naili Boratav gerekti. Bir tanesini bile bu memlekete çok görüp onu yurdundan yuvasından ettiniz.